14. Sonraki İngiliz reformcular. Luther kapalı olan kutsal kitabı Almanya halkına açarken, Tyndale aynı şeyi İngiltere'de yapmak üzere Allah'ın ruhu tarafından harekete geçirilmişti. Wycliffe'in kutsal kitap çevirisi pek çok hata içeren Latince metinden tercüme edilmişti. Hiçbir zaman matbaada basılmamıştı. El yazmaları o kadar masraflıydı ki ancak birkaç zengin ya da asil adam bunları elde edebiliyordu. Üstelik kilise tarafından yasaklandığı için nispeten dar bir çevrede yayılmıştı. 1516'da Luther'in savlarının ortaya çıkmasından bir yıl önce Erasmus Yeni Ahit'i Grekçe ve Latince olarak kendi derlediği şekilde yayınlamıştı. Şimdi ise Allah'ın sözü ilk kez orijinal dillerinde basılıyordu. Bu çalışmada eski derlemelerde bulunan pek çok hata düzeltildi ve anlam daha net bir şekilde aktarıldı. Böylece eğitimli insanlar arasında pek çok kişinin gerçeğin bilgisine daha yetkin bir şekilde ulaşmasını sağlayarak reform çalışmasına yeni bir enerji kazandırdı. Fakat sıradan halk halen büyük ölçüde Allah'ın sözünden yoksundu. Wycliffe'in başlattığı kutsal kitabı yurttaşlarına sunma işini Tyndale tamamlayacaktı. Gayretli bir öğrenci ve gerçeğin samimi bir arayıcısıydı. Müjdeyi Erasmus'un Grekçe Yeni Ahit'inden almıştı. Düşüncelerini korkusuzca vaaz ederek tüm öğretilerin kutsal yazılara göre sınanması gerektiğini savundu. Papalık yanlılarının kutsal kitabı kilisenin verdiği ve yalnızca kilisenin açıklayabileceği iddialarını Tyndale şöyle yanıtladı. Kartallara avlarını bulmayı kim öğrettiğini biliyor musunuz? Aynı Allah. Kendi aç çocuklarına, kendi sözünde babalarını bulmayı öğretiyor. Kutsal yazıları bize vermek bir yana, onları bizden saklayanlar sizsiniz. Onları öğretenleri yakanlar da sizsiniz. Elinizden gelse kutsal yazıları da yakardınız. De Bruyne, 16. yüzyıl reformunun tarihçesi. 18. kitap, 4. bölüm. Tyndale'in yazıları büyük bir ilgi uyandırdı. Pek çok kişi gerçeği kabul etti. Fakat rahipler tetikteydi. Tyndale, sahadan ayrılır ayrılmaz, tehditleri ve çarpıtmalarıyla onun işini yıkmaya çalıştılar. Çoğunlukla da başarılı oldular. Tyndale ne yapmalı diye haykırdı. Ben bir yerde ekerken düşman gelip ayrıldığım tarlayı yağmalıyor. Her yerde olamam ki. Ah Hristiyanlar, kutsal yazılara kendi dillerinde sahip olsalardı, o zaman bu safsatacılara kendi başlarına karşı koyabilirlerdi. Kutsal kitap olmadan sıradan halkı gerçekle eğitmek imkansız. AGE 18. kitap 4. bölüm. Zihnine yeni bir amaç yerleşiyordu. Yehova'nın tapınağında mezmurlar İsrail halkının dilinde söyleniyordu, dedi. Neden müjde bizim aramızda İngiliz dilinde okunmasın? Kilise öğle vaktinde şafaktan daha az ışık mı almalı? Hristiyanlar Yeni Ahit'i kendi ana dillerinde okumalı. Kilisenin doktorları ve öğretmenleri kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. İnsanlar gerçeğe ancak kutsal kitap yoluyla ulaşabilirlerdi. Biri şu doktoru, başkası bunu tutuyor. Bu yazarların her biri diğeriyle çelişiyor. Öyleyse doğru söyleyeni yanılgıda olandan nasıl ayıracağız? Nasıl? Kesinlikle Allah'ın sözüyle. AGE 18. kitap 4. bölüm. Kısa bir süre sonra onunla tanışmaya giren Katolik bir doktor şöyle haykırdı. Papa'nın yasalarından yoksun olacağımıza Allah'ın yasalarından yoksun olalım. Tyndale yanıtladı. Papa'ya ve tüm yasalarına meydan okuyorum. Allah bana ömür verirse kısa bir süre içinde saban süren bir çocuğun kutsal yazıları senden daha iyi bilmesini sağlayacağım. Andersen, İngilizce Kutsal Kitap Yıllıkları, sayfa 19. Benimsemeye başladığı amaç, halka Yeni Ahit yazılarını kendi dillerinde verme düşüncesi şimdi pekişmişti ve vakit geçirmeden kendini çalışmaya verdi. Zulüm yüzünden evinden sürgün edildiğinden Londra'ya gitti ve orada bir süre çalışmalarını rahatsız edilmeden sürdürdü. Fakat papalık yanlılarının zorbalığı onu yeniden kaçmaya zorladı. Tüm İngiltere ona yasaklanmış gibiydi. O da Almanya'da sığınak aramaya karar verdi. Burada İngilizce Yeni Ahit'i matbaada bastırmaya başladı. Çalışma iki kez durduruldu. Fakat bir kentte baskı yasaklandığında diğerine gitti. Sonunda birkaç yıl önce Luther'in kurultay önünde müjdeyi savunmuş olduğu Worms'a ulaştı. O kadim kentte pek çok reform dostu vardı. Tyndale daha fazla engellenmeden çalışmasına orada devam etti. Çok geçmeden Yeni Ahit'in 3000 nüshası tamamlandı. Aynı yıl bunu başka bir baskı izledi. Büyük bir ciddiyet ve sebatla çalışmalarına devam etti. İngiliz resmi mercilerinin limanları son derece sıkı bir teyakkuzla korumalarına rağmen Allah'ın sözü çeşitli yollarla gizlice Londra'ya giriyor, oradan tüm ülkeye yayılıyordu. Papalık yanlıları gerçeği bastırmaya çalıştı. Fakat boşunaydı. Bir keresinde Durham Piskoposu, Tyndale'in dostu olan bir kitapçıdan elindeki tüm kutsal kitap stoğunu yok etmek amacıyla satın aldı. Bunun çalışmayı büyük ölçüde engelleyeceğini zannetti. Aksine buradan elde edilen parayla malzeme satın alındı ve aksi halde yayınlanamayacak olan yeni ve daha iyi bir baskı yapıldı. Daha sonra Tyndale hapse atıldığında, kutsal kitaplarının basın masraflarında kendisine destek olan kişilerin adını vermesi koşuluyla özgürlük teklif edildi. Durham Piskoposu'nun elde kalan kitaplar için büyük bir ücret ödeyerek kendisine cesaretle yola devam etme imkanı verdiğini, bu nedenle herkesten fazla yardımcı olduğunu söyledi. Tyndale düşmanlarının eline verildi ve bir keresinde aylarca hapiste kaldı. Sonunda şehit olarak imanına tanıklık etti. Fakat hazırladığı silahlar diğer askerlerin yüzyıllar boyunca hatta günümüze dek savaşa devam etmelerini sağladı. Latimer kürsüden kutsal kitabın halkın dilinde okunması gerektiğini ilan ediyordu. Kutsal yazının yazarının Allah'ın kendisi olduğunu söylüyordu ve bu kutsal yazı yazarının gücüne ve sonsuzluğuna ortaktı. Onun kutsal sözüne itaat etme yükümlülüğü altında olmayan hiçbir kral, imparator, hakim ve yönetici yoktur. Dolaylı yollara sapmayalım. Allah'ın sözünün bizi yönlendirmesine izin verelim. Atalarımızın izinde yürümeyelim. Onların yaptıklarını değil, yapmaları gerekip yapmadıklarını gerçekleştirmeye çalışalım. Hugh Latimer, Kral 6. Edward'ın huzurunda verilen ilk vaaz. Tyndale'in sadık dostları Barnes ve Frith gerçeği savunmak üzere ayağa kalktılar. Onları Ridley'lerle Cranmer izledi. İngiliz reformunun bu önderleri bilgili kişilerdi ve pek çoğu gayretleri ve dindarlıklarından ötürü Roma Katolik toplumunda da büyük saygı görüyordu. Papalığa karşıtlıkları, kutsal tahtın yanılgılarına ilişkin edindikleri bilgilerden ötürüydü. Babil'in sırlarını biliyor olmaları, ona karşı verdikleri tanıklıkları daha da güçlendirdi. Latimer, şimdi tuhaf bir soru sormak istiyorum dedi. Tüm İngiltere'deki en gayretli piskopos ve rahip kimdir? Adını söylemem için kulak kesildiğinizi görüyorum. Söyleyeyim, iblistir. Piskoposluk bölgesini hiçbir zaman terk etmez. Ne zaman isterseniz çağırın, her zaman evindedir. Daima sabanın başındadır. Sizi temin ederim, onu hiçbir zaman aylaklık ederken göremezsiniz. İblisin ikamet ettiği yerde kahrolsun kitaplar, yaşasın mumlar. Kahrolsun kitaplar, yaşasın tesbih. Kahrolsun müjdenin ışığı, yaşasın mumların ışığı. Evet, öğle saatlerinde. Kahrolsun Mesih'in haçı, yaşasın purgatorya yan kesiciliği. Kahrolsun çıplakları, fakirleri ve zayıfları giydirmek. Yaşasın tasvirlerin süslenmesi ve tahtalarla, taşların parlak ve canlı renklerle giydirilmesi denilir. İnsanların gelenekleri, yasaları yüceltirken Allah'ın gelenekleri ve onun en kutsal sözü aşağılanır. Keşke psikoposlarımız da şeytanın delice ve kara çayır ekmekte gösterdiği gayreti iyi öğretinin buğdayını ekmek için gösterebilseler. A.G.E. Saban Vaazı. Bu reformcuların savunduğu temel ilke, Waldenslerin, Wycliffe'in, Jan Hus'un, Luther'in, Zwingli'nin ve onlarla birlik olanların savunduğu ilkenin aynısı. Kutsal yazıların iman ve uygulamada yanılmaz yetki kaynağı olarak kabul edilmesiydi. Papaların, konseylerin, kilise babalarının ve kralların dinle ilgili konularda vicdani denetim altına alma haklarının olmadığını bildirdiler. Yetki kaynakları kutsal kitaptı ve tüm öğretileri, tüm iddiaları onun öğretilerine göre sınıyorlardı. Bu kutsal adamları kazıkta can verirken destekleyen Allah'a ve onun sözüne imandı. Latimer, alevler seslerini boğmak üzereyken şehit yoldaşlarına içiniz rahat olsun diye seslendi. Bugün Allah'ın lütfuyla İngiltere'de öyle bir mum yakıyoruz ki hiçbir zaman söndürülemeyeceğine güvenim tamdır. Hugh Latimer'in çalışmaları, 1. cilt, sayfa 13. İskoçya'da Columbo ile çalışma arkadaşlarının attığı gerçek tohumları hiçbir zaman tamamen yok edilememişti. İngiltere kiliseleri Roma'ya boyun eğdikten yüzyıllarca yıl sonra bile İskoçya kiliseleri özgürlüklerini koruyordu. Ancak 12. yüzyılda papalık burada yerleşik hale geldi ve hiçbir ülkede olmadığı kadar mutlak bir egemenlik kurdu. Hiçbir yerde daha kesif bir karanlık yoktu. Yine de karanlığı delip geçen ve doğacak günü vaat eden ışık hüzmeleri geliyordu. İngiltere'den kutsal kitap ve Wycliffe'in öğretileriyle gelen Lollardlar müjde bilgisini korumak için çok emek verdiler. Her yüzyıl kendi tanıkları ve şehitleri oldu. Büyük reformun başlamasıyla Luther'in yazıları, ardından Tyndale'in İngilizce yeni ahiti geldi. Hiyerarşinin dikkatinden kaçan bu haberciler sessizce dağları ve vadileri aşarak İskoçya'da sönmeye yüz tutmuş olan gerçeğin meşalesini yeniden alevlendirdiler. Ve Roma'nın 400 yıllık baskıyla gerçekleştirmiş olduğu işi tersine çevirmeyi başardılar. Bundan sonra şehitlerin kanları harekete taze bir enerji kazandırdı. Papalık önderleri davalarını tehdit eden tehlikeyi aniden fark ederek İskoçya'nın en asil ve en şerefli oğullarından bazılarını kazığa götürdüler. Ancak böyle yapmakla yalnızca bir kürsü kurmuş oluyorlardı. Burada ölmekte olan bu tanıkların sözleri tüm ülkeye yayılarak insanların ruhlarını Roma'nın zincirlerini çıkarıp atmak için ölmez bir arzuyla titretiyordu. Hem doğuştan hem de karakter açısından asil olan ve pek çok alçak gönüllü öğrenciye sahip olan Hamilton'la Wishart canlarını kazıkta verdiler. Fakat Wishart'ı yakan odun yığınından alevlerin susturamayacağı biri çıktı. Bu kişi Allah'ın yardımıyla İskoçya'da papalığa öldürücü darbeyi indirecekti. John Knox, kilisenin geleneklerinden ve gizemciliğinden yüz çevirerek Allah'ın sözünün gerçeğinden beslenmeye başladı. Wishart'ın öğretisi onun Roma toplumundan ayrılarak zulüm gören reformculara katılma kararını pekiştirdi. Dostları tarafından vaizlik görevini almaya teşvik edildiğinde titreyerek bunun sorumluluğundan kaçındı. Fakat birkaç gün kendi kendisiyle acı verici bir şekilde tartışarak inzivada kaldıktan sonra kabul etti. Fakat görevi kabul ettikten sonra yaşadığı sürece sarsılmaz bir kararlılıkla ve yılmaz bir cesaretle yoluna devam etti. Bu sadık reformcu insanlardan korkmuyordu. Etrafında parıldayan şehitlik ateşleri yalnızca gayretini daha da arttırmaya yarıyordu. Zorbalığın kılıcı başının üzerinde tehlikeli bir şekilde asılı dururken, o davasını savunarak putperestliği yıkmak için sağına ve soluna sağlam darbeler indirdi. Karşısında pek çok protestan önderin gayretlerini kaybettiği, İskoçya kraliçesinin huzuruna getirildiğinde John Knox gerçeğe sadakatle tanıklık etti. Pohpohlamayla kazanılamazdı. tehditler karşısında titremiyordu. Kraliçe onu sapkınlıkla suçladı. İnsanlara devletin yasakladığı bir dini öğreterek, tebaaların hükümdarlarına itaat etmesine ilişkin Allah'ın emrini çiğnediğini söyledi. Knox kararlılıkla yanıtladı. Doğru din hem orijinal gücünü hem de yetkisini dünyasal hükümdarlardan değil, yalnızca ebedi Allah'tan aldığından, tebaalar da kendi kendilerini hükümdarlarının keyfine göre belirleme zorunluluğu altında değillerdir. Zira çoğunlukla hükümdarlar Allah'ın gerçek dininden en habersiz kişilerdir. İbrahim'in nesli uzun bir süre tebaası oldukları Firavun'un dinine tabi olsaydı, sorarım size majeste, dünyada hangi din olurdu? Ya da elçilerin zamanında herkes Roma imparatorluklarının dinini seçseydi, yeryüzünde hangi din hüküm sürerdi? Böylece majeste, tebaaları hükümdarına itaat verme emri verilmiş olmasına rağmen, onların dinlerine bağlı olmadıklarını anlayabilirsiniz. Mary şöyle dedi, siz kutsal yazıları bir türlü yorumluyorsunuz. Onlar, Roma Katolik öğretmenleri başka türlü yorumluyor. Kime inanacağım ve kim hakem olacak? Reformcu, kendi sözünde açıkça konuşan Allah'a inanacaksınız yanıtını verdi. Ve sözün size öğrettiğinin dışında hiçbir şeye inanmamalısınız. Allah'ın sözü kendi içinde çok kolay anlaşılırdır. Bir yerde anlaşılması güç gibi görünen bir bölüm varsa, kendisiyle hiçbir zaman çelişkiye düşmeyen kutsal ruh aynı konuyu başka bir yerde daha net bir şekilde açıklamaktadır. Öyle ki inatla cahil kalmayı seçenler haricinde hiçbir şüphe kalmasın. David Laing, John Knox'un toplu eserleri 2. cilt sayfa 281 ve 284. Korkusuz reformcu canını tehlikeye atarak bu gerçekleri kraliyet mensuplarının kulaklarına duyurdu. Aynı yılmaz cesaretle hedefini gerçekleştirmeye devam etti. İskoçya papalıktan özgür kalıncaya dek dua ederek Rabbin savaşlarında çarpıştı. İngiltere'de protestanlığın ulusal din olarak tesis edilmesi zulmü azaltmış fakat tamamen durdurmamıştı. Roma öğretilerinin pek çoğu terk edilmiş olmasına rağmen ibadet şekillerinden tutulanlar da az değildi. Papa'nın üstünlüğü reddedilmişti. Ancak onun yerine kilisenin başına kral ya da kraliçe getirilmişti. Kilise ibadetleri halen müjdenin paklığı ve sadeliğinden çok uzaktı. Önemli din hürriyeti ilkesi halen anlaşılmamıştı. Protestan yöneticiler Roma'nın sapkınlığa karşı kullandığı korkunç zulümlere nadiren başvursalar da her insanın Allah'a kendi vicdanına göre tapınma hakkı kabul edilmemişti. Herkesin yerleşik kilise tarafından belirlenen öğretileri kabul etmesi ve ibadet şekillerini yerine getirmesi gerekiyordu. Yüzyıllarca yıl boyunca muhalifler az ya da çok ölçülerde zulüm gördüler. 17. yüzyılda binlerce pastör görevlerinden ihraç edildi. İnsanlar ağır para cezaları, hapis ve sürgün tehdidiyle kilisenin onayladıkları haricinde dinsel toplantılara katılmaktan men edildiler. Allah'a ibadet için bir araya gelmekten geri kalmayan sadık canlar, karanlık sokaklarda, gözlerden uzak tavan aralarında, bazı mevsimlerde ise gece yarıları ormanlarda toplanmak zorunda kaldılar. Rabbin dağıtılmış ve zulme uğramış çocukları, ormanın koruyucu derinliklerinde, Allah'ın kendi inşa ettiği tapınakta dua ve övgüyle ruhlarını dökmek için bir araya geldiler. Fakat aldıkları tüm tedbirlere rağmen pek çoğu imanından ötürü sıkıntı çekti. Hapishaneler doldu. Aileler parçalandı. Pek çoğu yabancı ülkelere sürgün edildi. Ancak Allah halkıyla birlikteydi ve zulüm onların tanıklığını susturmayı başaramadı. Pek çoğu zulümden kaçarak okyanusun ötesine Amerika'ya geldiler. Ve burada bu ülkenin sağlam kalesi ve şerefi olan medeniyet ve din özgürlüğünün temellerini attılar. Tekrar elçilerin zamanında olduğu gibi, zulüm müjdenin daha çok yayılmasına yaradı. John Bunyan, ahlaksızlar ve ağır suçlarla dolu iğrenç bir zindanda göğün havasını teneffüs etti. Orada imanlının yıkım diyarından göksel kente olan yolculuğunu benzetme olarak kullandığı muhteşem eserini yazdı. 200 yıldan uzun bir süredir Bedford zindanından duyulan bu ses insanların kalplerine heyecan verici bir güçle konuşmuştur. Bunyan'ın Çarmıh Yolcusu, Baş Günahkara Bol Lütuf adlı eserleri pek çok kişiyi yaşam yoluna yönlendirdi. Baxter, Flavel, Alleyne ve diğer yetenekli, eğitimli ve derin bir Hristiyan deneyimine sahip adamlar ortaya çıkarak bir zamanlar kutsallara verilen imanı kahramanca savundular. Bu adamların gerçekleştirdiği, ancak bu dünyanın hükümdarları tarafından yasaklanan ve yasa dışı ilan edilen eser hiçbir zaman yok olmayacak. Flavel'in Yaşam Pınarı, Lütuf Yolu adlı eserleri binlerce kişiye canlarını nasıl Mesih'in korumasına teslim edeceklerini öğretti. Baxter'in Yenilenen Pastör kitabı, Allah'ın işinin canlandırılmasını arzulayan pek çok kişiye bereket oldu. Kutsalların Sonsuz Rahatı ise, canları Allah halkı için kalan rahata yönlendirme görevini yerine getirdi. 100 yıl sonra, büyük ruhsal karanlık döneminde, Whitefield ve Wesley'ler ortaya çıkarak Allah'ın ışığını taşıdılar. Yerleşik kilisenin hükümranlığı altında, İngiltere halkı putperestlikten ayırt edilemeyecek bir dinsel çöküşe girmişti. Ruhban sınıfının gözde araştırma konusu doğal dindi ve teolojilerinin büyük kısmını meydana getiriyordu. Üst sınıflar dindarlığa dudak büküyor ve bağnazlık olarak nitelendirdikleri şeyin üzerinde olmakla övünüyorlardı. Alt sınıflarsa büyük ölçüde cahildi ve ahlaksızlığa terk edilmişlerdi. Kilise ise gözden düşmüş olan gerçeğin davasını artık destekleyebilecek cesarete ve imana sahip değildi. Luther'in son derece açık bir şekilde öğrettiği imanla akıllanma temel doktrini neredeyse tamamen ortadan kaybolmuştu. Yerini ise Roma'nın kurtuluş için iyi işlere güvenme ilkesi almıştı. Yerleşik kilisenin üyeleri olan Whitefield'la Wesley'ler Allah'ın rızasını samimiyetle arıyorlardı. Bunu da erdemli hayat sürerek ve dinin törensel kurallarını yerine getirerek elde edebilecekleri kendilerine öğretilmişti. Charles Wesley, bir keresinde hastalandığında ve ölümün yakın olduğunu hissettiğinde, kendisine sonsuz yaşam umudunu neye bağladığı sorulmuştu. Cevabı şöyle oldu: "Allah'a kulluk etmek için elimden gelen tüm çabayı gösterdim." Soruyu soran dostunun bu yanıttan tatmin olmadığını gören Wesley şöyle düşündü: "Yoksa çabalarım umut sahibi olmak için yeterli değil mi? Beni çabalarımdan mahrum mu bırakacak? Güvenebileceğim başka hiçbir şey yok." John Whitehead. Pastör Charles Wesley'nin Hayatı, sayfa 102. Kilisenin üzerine işte böyle bir karanlık çökmüştü. Kefareti gizliyor, Mesih'i yüceliğinden soyutluyor ve insanların zihinlerini tek kurtuluş umutlarından, yani çarmıha gerilen kurtarıcının kanından uzaklaştırıyordu. Wesley ile çalışma arkadaşları gerçek dinin kalpte yerleştiğini ve Allah'ın yasasının sözler ve eylemleri olduğu kadar düşüncelere uzandığını görmeye yönlendirildiler. Dışa yansıyan davranışların doğruluğu kadar kalbin kutsallığının da gerekli olduğunu görerek samimiyetle yeni bir yaşama doğru yola koyuldular. En gayretli çabalarıyla ve dualarla doğal kalbin kötülüklerini bastırmaya çalıştılar. Özverili, hayırsever ve alçak gönüllü bir hayat yaşayarak en çok arzuladıkları şeye, Allah'ın rızasını kazanmalarını sağlayacak olan o kutsallığa erişmelerinde yardımcı olacağını düşündükleri her kuralı büyük bir katılık ve kesinlikle uyguladılar. Fakat ulaşmaya çalıştıkları hedefe ulaşamadılar. Kendilerini günahın mahkumiyetinden kurtarma ve onun gücünü kırma çabaları boşunaydı. Luther'in Erfurt'taki hücresinde yaşadığı da aynı mücadeleydi. Ruhuna işkence eden aynı soruydu: "Tanrı'nın önünde insan nasıl haklı çıkabilir? Eyüp 9. bölüm 2. ayet. Protestanlığın sunakları üzerinde sönmeye yüz tutmuş olan ilahi hakikat ateşleri, çağlar ötesinden Bohemyalı Hristiyanlarca uzatılan kadim meşaleyle yeniden tutuşturulacaktı. Reformdan sonra Bohemya'daki Protestanlık Roma orduları tarafından bastırılmıştı. Gerçeği inkar etmeyi reddeden herkes kaçmaya zorlamıştı. Bunlardan bazıları Saksonya'da sığınak bularak kadim imanı burada korudular. Işık Wesley'e ve çalışma arkadaşlarına işte bu Hristiyanların soyundan gelenler tarafından ulaştırıldı. John ve Charles Wesley din görevliliğine atandıktan sonra Amerika'ya hizmete gönderilmişlerdi. Gemide bir grup Moravyalı vardı. Yolculuk sırasında şiddetli fırtınalarla karşılaştılar. John Wesley ölümle yüz yüze geldiğinde Allah'la barışma güvencesine sahip olmadığını hissetti. Almanlarsa bunun aksine onun yabancısı olduğu bir sükunet ve güven sergiliyorlardı. "Çoktan beridir," diyor. "Davranışlarındaki büyülü ciddiyeti fark etmiştim. İngilizlerden hiçbirinin üstlenmeyeceği, diğer yolculara hizmet işlerini yerine getirerek alçak gönüllülüklerine sürekli bir kanıt sergilemişlerdi. Bu işler için hiçbir ücret talep etmiyorlar ve almıyorlardı. Bunun gururlu kalplerine iyi geldiğini ve sevgi dolu kurtarıcılarının kendileri için daha fazlasını yaptığını söylüyorlardı. Her geçen gün onlara hiçbir zararın ortadan kaldıramayacağı bir yumuşak huyluluk gösterme fırsatı veriyordu. İtilip kakıldıklarında ve oradan oraya savrulduklarında ayağa kalkarak yollarına devam ettiler. Fakat ağızlarından tek bir şikayet çıkmadı. Şimdi gurur, öfke ve intikam duygularından olduğu kadar korku ruhundan da kurtulup kurtulmadıklarını anlamak için bir fırsat bulmuşlardı. İbadetlerini açtıkları ilahinin ortasında deniz patladı. Ana yelkeni parçalara ayırdı. Gemiyi kapladı ve engin derinlik bizi şimdiden yutmuşçasına güverteler arasında akmaya başladı. İngilizler arasında korkunç çığlıklar başladı. Almanlar sükunetle ilahi söylemeye devam ettiler. Olaydan sonra içlerinden birine "Korkmadınız mı?" diye sordum. "Allah'a şükür hayır," yanıtını verdi. "Peki kadınlarınız ve çocuklarınız korkmadı mı?" diye sordum. Nezaketle "Hayır, kadınlarımız ve çocuklarımız ölümden korkmaz," diye yanıtladı. Pastör John Wesley'nin hayatı, sayfa 10. Savannah'a vardıktan sonra Wesley kısa bir süre Moravyalılarla birlikte kaldı ve onların Hristiyanlığa yaraşır davranışlarından derinden etkilendi. İngiliz kilisesinin cansız şekilciliğine çarpıcı bir tezat oluşturan dinsel ibadetlerinden biriyle ilgili olarak şunları yazdı: "Tüm ibadetin muazzam sadeliği ve ağırbaşlılığı bana neredeyse aradaki 1700 yılı unutturdu. Ve şekil ve debdebenin olmadığı, fakat çadırcı Paulus'un ya da balıkçı Petrus'un başkanlık ettiği, ruhun ve kudretin kendilerini hissettirdiği toplantılardan birindeymişim gibi hissettirdi." AGE sayfa 11 ve 12. Wesley İngiltere'ye döndüğünde Moravyalı bir vaizin rehberliğinde kutsal kitap imanına ilişkin daha net bir anlayışa ulaştı. Kurtuluş için kendi işlerine olan tüm bağlılığını bir kenara bırakması ve dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusuna tamamen güvenmesi gerektiğine ikna oldu. Londra'daki Moravyalılar Derneği'nde Luther'in Allah'ın ruhunun imanlarının kalbinde gerçekleştirdiği değişimi açıklayan bir yazısı okundu. Wesley dinlerken ruhunda iman ateşi yandı. "Kalbimin tuhaf bir şekilde ısındığını hissettim," diyor. "Kurtuluş için Mesih'e, yalnızca Mesih'e güvendiğimi hissettim. Ayrıca onun günahlarımı, benim günahlarımı dahi ortadan kaldırdığı ve beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldığı güvencesi verildi." AGE sayfa 52. Uzun yıllar süren yorucu ve rahatsız edici mücadele, yıllar süren sert benliği inkar, azar ve aşağılanma boyunca Wesley bu tek amacına, Allah'ı arayışına sıkı sıkıya sarılmıştı. Şimdi ise onu bulmuştu. Ayrıca dualarla ve oruçlarla, sadakalar vererek ve fedakarlıkla kazanmaya çabaladığı lütfun parasız bedelsiz olduğunu öğrenmişti. Mesih'in imanı bir kez kalbine yerleştikten sonra tüm ruhu Allah'ın karşılıksız lütfuna ilişkin muhteşem müjdeyi her yerde duyurma arzusuyla yanmaya başladı. "Tüm dünyayı kendi kilise bölgem olarak görüyorum," dedi. "Neresinde olursam olayım, kurtuluşun sevinçli haberini dinlemeye istekli olan herkese ilan etmeye uygun, haklı ve zorunlu görevim olarak kabul ediyorum." AGE sayfa 74. Disiplinli ve özverili yaşantısına, bu kez imanın temeli değil, sonucu olarak, kutsallığın kökü değil, meyvesi olarak devam etti. Allah'ın Mesih'teki lütfu, Hristiyan umudunun temelidir ve bu lütuf itaatle sergilenir. Wesley'in yaşamı, öğrendiği muazzam gerçekleri vaaz etmeye adanmıştı. Mesih'in kefaret edici kanına iman yoluyla aklanma ve Mesih'in örnekliğine uygun bir yaşamda meyve vermesini sağlayan kutsal ruhun kalpteki yenileyici işleyişi. Whitefield'la Wesley'ler çalışmalarına kendi kayıp durumlarına ilişkin uzun süren ve kesin kanaatleriyle hazırlanmışlardı. Mesih'in iyi askerleri olarak zorluklara katlanabilmeleri için hem üniversitede hem de hizmete başlarken aşağılanma, alay edilme ve zulmün çetin sınavlarına tabi tutuldular. Onlara ve kendilerine sempati duyan birkaç kişiye tanrısız öğrenci arkadaşları tarafından aşağılamak amacıyla Metodist adı verildi. Bu ad, günümüzde İngiltere ve Amerika'nın en büyük mezheplerinden bir tarafından şerefle kabul edilmektedir. İngiliz kilisesinin üyeleri olarak onun ibadet şekillerine sıkı sıkıya bağlıydılar. Fakat Rab kendi sözünde onlara daha yüksek bir standart sunmuştu. Kutsal Ruh onları Mesih'i ve onun çarmıha gerilişini vaaz etmeye sevk etti. En yüce olanın gücü çalışmalarına katıldı. Binlerce kişi ikna oldu ve gerçekten ihtida ettiler. Bu koyunların yırtıcı kurtlardan korunması şarttı. Wesley'nin yeni bir mezhep kurma gibi bir düşüncesi yoktu. Fakat onları Metodist Bağlantı adı verilen bir grupta örgütledi. Bu vaizlerin yerleşik kiliseden gördükleri baskı hayret verici ve can sıkıcıydı. Fakat Allah kendi bilgeliğiyle olayları reformun kilisesinin bizzat kendisinden başlayacağı şekilde yönlendirmişti. Tamamen kilise dışından gelmiş olsaydı, en çok ihtiyaç duyduğu yere işlememiş olurdu. Fakat uyanış vaizleri, kilise görevlileri olduğundan ve fırsat buldukça kilise sınırları içinde çalıştıklarından, gerçek kapıların aksi halde kendisine kapalı kalacağı yerden girme fırsatı buluyordu. Ruhban sınıfından bazıları ahlaki uykularından uyanarak kendi kilise bölgelerinde gayretli vaizler haline geldiler. Şekilcilik yüzünden taşlaşmış olan kiliseler hayata döndüler. Kilise tarihinin tüm çağlarında olduğu gibi Wesley'nin zamanında da çeşitli armağanlara sahip kişiler atandıkları işleri yapıyorlardı. Öğretileri harfi harfine aynı değildi. Fakat tümü Allah'ın ruhu tarafından harekete geçiriliyordu. Ve Mesih'e canları kazanma amacında birleşiyorlardı. Whitefield'la Wesley'ler arasındaki farklılıklar bir ara yabancılaşma meydana getirme noktasına geldi. Fakat Mesih'in okulumda yumuşak huyluluğu öğrendikçe karşılıklı hoşgörü ve nezaket onları barıştırdı. Yanılgının ve fesadın her yerde cirit attığı ve günahkarların yıkımına gittiği bir dönemde tartışmaya vakitleri yoktu. Allah'ın hizmetkarları zorlu bir yolda yürüyorlardı. Nüfuzlu ve bilgili kişiler güçlerini onlara karşı kullanıyorlardı. Bir süre sonra ruhban sınıfından pek çok kişi kararlı bir düşmanlık gösterdi ve kiliselerin kapıları saf imana ve onu ilan edenlere kapandı. Ruhban sınıfının onları kürsüden suçlayarak tuttuğu yol, karanlık, cehalet ve fesat unsurları canlandırdı. John Wesley, Allah'ın merhametinin mucizesiyle defalarca ölümden kurtuldu. Kendisine karşı kalabalığın öfkesi tahrik edildiğinde ve kaçış yolu yok gibi görünürken yanına insan suretinde bir melek geldi. Kalabalık geri düştü ve Mesih'in hizmetkarları tehlikeli bölgeden güvenle uzaklaştı. Wesley bu olaylardan birinde öfkeli kalabalığın elinden kurtuluşuyla ilgili olarak şunları söyledi. Kasabaya doğru inen kaygan bir yokuş inerken pek çok kişi beni yere yıkmaya çalışıyor, bir kez düştüğümde bir daha kalkmayacağımı hesap ediyorlardı. Ancak ellerinden tamamen kurtuluncaya dek kayıp düşmek bir yana tökezlemedim bile. Pek çok kişi yakamdan ya da giysilerimden beni ele geçirmeye çalışmalarına rağmen tutamıyorlardı bile. Yalnızca biri yeleğimin cep kapağından sıkıca yakalayabildi. O da çok geçmeden elinde kaldı. İçinde bir banknot bulunan diğer cebimin kapağının sadece yarısı koptu. Hemen arkamdan güçlü bir adam büyük bir meşe sopasıyla bana birkaç kez vurmaya çalıştı. O sopayla başımın arkasına bir kez vurmuş olsaydı bütün o zahmete girmesine gerek kalmayacaktı. Ancak her seferinde darbe bir yana sapıyordu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Zira ne sağa ne de sola hareket edemiyordum. Kalabalığın arasından başka biri koşarak geldi ve vurmak için kolunu kaldırdı. Fakat aniden serbestçe bırakarak başımı okşadı. "Ve ne kadar da yumuşak saçı var," dedi. Kalpleri geri dönen ilk kişiler kasabanın kahramanlarıydı. Her olayda kalabalığın elebaşlarıydı. İçlerinden biri ayı köpek kavgaları yapılan yerde ödül için dövüşen biriydi. Allah bizi kendi amacı için nasıl da yumuşak adımlarla hazırlıyor. 2 yıl önce bir tuğla parçası omuzlarımı sıyırıp geçti. Bundan 1 yıl sonra gözlerimin arasına bir taş vurdu. Geçen ay bir darbe, bu akşamsa biri kasabaya gelmemizden önce, biri de ayrıldıktan sonra olmak üzere 2 darbe aldım. Fakat ikisi de sanki hiçbir şeydi. Zira bir adam bütün gücüyle göğsüme vurdu. Bir diğeri ise ağzıma o kadar kuvvetli vurdu ki hemen kan geldi. Fakat 2 darbeden de ancak bana saman çöpüyle vuruluyormuş gibi bir acı hissettim. John Wesley, Eserler, 3. cilt, sayfa 297 ve 298. İlk zamanlar Metodistler, vaizler kadar sıradan halk da, kilise üyelerinin ve onların saptırmalarının etkisi altında kalan açıkça dinsizlerin alaylarına ve zulmüne maruz kaldılar. Adliye mahkemelerine çıkarıldılar. Bunlar yalnızca ismen adliyeydi. Zira zamanın mahkemelerinde adalet nadir görülen bir şeydi. Çoğunlukla kendilerine zulmedenlerden şiddet gördüler. Ayak takımı grupları evden eve gezerek eşyaları tahrip ediyor, istedikleri şeyi yağmalıyor ve erkekleri, kadınları, çocukları acımasızca dövüyorlardı. Bazı durumlarda duyuru panolarına ilanlar asılıyor. Metodistlerin camlarını kırmaya ve evlerini soymaya yardımcı olmak isteyenler belirli bir zamanda ve yerde toplanmaya çağrılıyorlardı. Hem insani hem de ilahi yasaların bu açık ihlallerine hiçbir kınama olmadan izin veriliyordu. Tek suçları, günahları yıkım yolundan kutsallık yoluna çevirmeye çalışmak olan insanlara karşı sistematik bir zulüm uygulanıyordu. John Wesley, kendisine ve çalışma arkadaşlarına yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak şunları söyledi. Bazı kişiler, bu insanların öğretilerinin yanlış, hatalı ve fanatik olduğunu, yeni ve yakın zamana dek duyulmamış olduğunu, kuvvet kırıcılık, bağnazlık, papacılık olduğunu ileri sürmektedirler. Bu iddia, bu öğretinin her dalının kendi kilisemiz tarafından yorumlanan açık kutsal yazı öğretisi olduğunun bütün ayrıntılarıyla gösterilmesiyle hali hazırda kökünden yok edilmiştir. Bu nedenle kutsal yazının doğru olması halinde Bu öğreti yanlış ya da hatalı olamaz. Diğerleri ise şunu ileri sürüyor. Öğretileri çok katı. Cennete giden yolu daraltıyorlar. Gerçekte bu başlangıçtaki itiraz, ki bir süre için neredeyse tek itirazdı ve farklı şekillerde görünen daha bin itirazın en dibinde gizlenmekte. Peki bunlar göğe giden yolu Rabbimizin ve onun elçilerinin yaptığından daha mı dar bir hale getiriyorlar? Onların öğretisi kutsal kitaptan daha mı katı? Yalnızca birkaç açık bölümü düşünün. Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Ne yer ne içersiniz, ne yaparsınız, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Öğretileri bundan daha katıysa suçlanabilirler. Fakat kendi vicdanınızda biliyorsunuz ki, değil. Hem kim Allah'ın sözünü çarpıtmadan bir nebze daha az katı olabilir ki? Allah'ın sırlarının vekil harçlarından biri, o kutsal emanetin herhangi bir kısmını değiştirse sadık bulunabilir mi? Hayır, hiçbir şeyi hafifletemez. Hiçbir şeyi yumuşatamaz. Tüm insanlara şöyle ilan etmekle yükümlüdür. Kutsal yazıyı keyfinize uygun hale getiremem. Ona uygun davranmalısınız, yoksa sonsuza dek yok olursunuz. Bu insanların merhametsizliği ile ilgili diğer yaygın görüşün gerçek temeli budur. Merhametsizler, öyle mi? Ne bakımdan? Açları doyurmuyor, çıplakları giydirmiyorlar mı? Hayır, mesele o değil. Bu konuda eksik değiller. Fakat yargıda çok merhametsizler. Kendilerinin yolunda yürüyenler dışında hiç kimsenin kurtulamayacağını düşünüyorlar. AGE 3. cilt sayfa 152 ve 153. Wesley'in zamanından hemen önce İngiltere'de sergilenen ruhsal çöküş, büyük ölçüde yasa tanımaz öğretinin bir sonucuydu. Pek çok kişi Mesih'in ahlaki yasayı iptal ettiğini ve bu nedenle Hristiyanların artık bunu yerine getirmek zorunda olmadıklarını, imanlının iyi işlerin esaretinden özgür kılındığını ileri sürüyordu. Diğerleri yasanın sürekliliğini kabul etmelerine rağmen din görevlilerinin halkı bunun ilkelerine uymalarını teşvik etmelerinin gereksiz olduğunu söylüyorlardı. Zira Allah'ın kurtuluş için seçtiği kişiler ilahi lütfun karşı konulamaz dürtüsüyle dindarlık ve erdem işlemeye yönlendirilecekti. Ebedi cezaya mahkum olanların ise zaten ilahi yasaya itaat etmeye güçleri yoktu. Seçilmiş olanların gözden düşmeyeceğini ve ilahi lütuftan mahrum kalmayacağını savunan başkalarıysa, daha korkunç bir düşünceye, onların işledikleri kötü davranışların gerçekten günahlı olmadığı, ilahi yasayı ihlal ettikleri anlamına da gelmeyeceği, dolayısıyla günahlarını itiraf etmeye ya da tövbe ederek onları ortadan kaldırmaya ihtiyaçlarının olmadığı sonucuna ulaştılar. McClintock ve Strong, Cyclopedia, Ansiklopedi, Antinomians, Yasa Tanımazlar maddesi. Bu nedenle en aşağılık günahlardan birinin ilahi yasanın muazzam şekilde ilahi olduğu genel kabul gören bir günahın dahi seçilmişlerden biri tarafından işlenmesi halinde Allah'ın gözünde günah olmadığını, zira seçilmişlerin temel ve belirgin özelliklerinden birinin Allah'ı hoşnutsuz edici ya da yasa tarafından yasaklanmış bir şey yapmayacakları olduğunu beyan ettiler. Bu rezil öğretiler, daha sonra gelen gözde eğitimcilerin ve ilahiyatçıların öğrettiği doğruluk standardı olarak değişmez bir ilahi yasa olmadığı, fakat ahlak standardının toplum tarafından belirlendiği ve sürekli olarak değişime tabi olduğu şeklindeki düşünceyle temelde aynıdır. Tüm bu fikirler, aynı Efendinin ruhu, henüz göğün günahsız sakinleri arasındayken Allah'ın yasasının haklı kısıtlamalarını bozma uğraşına başlamış olan kişi tarafından ilham ediliyordu. İnsanların karakterlerinin değiştirilemez şekilde belirlenmiş olduğunu bildiren İlahi buyruklar öğretisi pek çok kişinin Allah'ın yasasını fiilen reddetmesine neden oldu. Wesley, yasa karşıtı öğretmenlerin yanılgılarına kararlılıkla karşı çıktı ve yasa tanımazlığa yol açan bu öğretinin kutsal yazılara aykırı olduğunu ortaya koydu. Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Titus 2. bölüm 11. ayet. 1. Timoteos 2. bölüm 3. ayetten 6. ayete kadar. Allah'ın ruhu, her insanın kurtuluş araçlarına sahip olabilmesi için karşılıksız olarak verilir. Böylece dünyaya gelen gerçek ışık olan Mesih, her insanı aydınlatır. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. İnsanlar yaşam armağanını bilinçli olarak reddederek kurtuluştan mahrum kalırlar. Wesley, Mesih öldüğünde 10 emirin ilkelerini törensel yasayla birlikte iptal edildiği iddiasına yanıt olarak şunları söyledi. O, 10 emirde yer alan ve peygamberlerin icra ettiği ahlaki yasayı ortadan kaldırmadı. Onun gelişinin amacı, bunun herhangi bir bölümünü iptal etmek değildi. Bu, hiçbir zaman bozulmayacak. Göklerde güvenilir bir tanık olarak sonsuza dek kalacak bir yasadır. Bu dünyanın kuruluşundan beri taş levhalara değil, tüm insanoğullarının yüreklerine yaratıcının elinden çıktıklarından yazılmıştır. Bir zamanlar Allah'ın parmağıyla yazılmış olan harfler her ne kadar şimdi büyük ölçüde günahla kirletilmiş olsalar da iyiyi ve kötüyü bildiğimiz sürece tamamen iptal edilemezler. Bu yasanın her kısmı tüm insanlık üzerinde ve her çağda zamana veya mekana ya da değişikliğe tabi diğer koşullara değil ancak Allah'ın doğasına ve insanın doğasına ve birbirleriyle olan değişmez ilişkiye bağlı olarak yürürlükte kalmalıdır. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Şüphesiz İsa'nın burada söylemek istediği, metnin öncesinde ve sonrasında yer alan her şeyle tutarlı olarak şudur. İnsanların tüm açıklamalarına rağmen onu tamamıyla tesis etmeye geldim. Burada karanlıkta kalan ya da anlaşılmaz olan her ne varsa tam ve net bir görüş kazandırmaya geldim. Her kısmının gerçek ve tam anlamını beyan etmeye, içinde yer alan her emri, enine ve boyuna tüm boyutlarıyla göstermeye ve tüm dallarındaki tarif edilemez paklık ve ruhsallığı derinlemesine açıklamaya geldim. Wesley 25. Vaaz. Wesley, yasanın ve müjdenin mükemmel uyumunu açıkladı. Bu nedenle, yasayla müjde arasında tasavvur edilebilecek en yakın bir bağlantı mevcuttur. Bir yandan, yasa sürekli olarak müjdeye yol açar ve bizi ona yönlendirir. Diğer yandan, müjde sürekli olarak bizi yasayı daha kesin bir şekilde yerine getirmeye sevk eder. Örneğin yasa, bizden Allah'ı sevmemizi, komşumuzu sevmemizi, yumuşak huylu, alçak gönüllü ve kutsal olmamızı ister. Bu şeyler için yeterli olmadığımızı hissederiz. Evet, insanlar için bu imkansızdır. Fakat Allah'ın bize o sevgiyi verme, bizi yumuşak huylu, alçak gönüllü ve kutsal kılma vaadini görürüz. Bu müjdeye, bu sevinçli habere sarılırız. Bize imanımıza göre davranılır. Ve Mesih İsa'ya olan iman yoluyla yasanın adil gereği bizlerde yerine gelir. Wesley, Mesih'in müjdesinin en büyük düşmanları arasında dedi. Alenen ve açıkça yasayı yargılayanlar ve yasaya karşı konuşanlar, insanlara yasanın yalnızca en küçüklerinden birini değil, emirlerin tümünü birden bozmayı, feshetmeyi, serbest bırakmayı zorunluluğunu ortadan kaldırmayı öğretenler bulunmaktadır. Bu güçlü aldatmacaya katkıda bulunan tüm durumların en şaşırtıcısı, buna kapılanların Mesih'in yasasını yıkarak onu şereflendirdiklerini, onun öğretilerini yerle bir ederken onun makamını yücelttiklerini sanmalarıdır. Evet, onu tıpkı Yahuda'nın selam, Rabbi diyerek onu öptüğü gibi şereflendirmektedirler. O ise her birini haklı olarak insanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun diye sorabilir. Onun kanından bahsederek tacını elinden almak, onun müjdesini ilerletme görüntüsü altında yasasının herhangi bir kısmını hafife almak, onu bir öpücükle ele vermekten başka bir şey değildir. Gerek doğrudan, gerek dolaylı olarak itaatin herhangi bir bölümünü ortadan kaldırmaya yönelik olan bir imanı vaaz eden, Allah'ın emirlerinden en küçüğünü dahi iptal etmek ya da herhangi bir şekilde zayıflatmak amacıyla Mesih'i duyuran hiç kimse bu suçlamadan kurtulamaz. A.G.E. Müjdenin vaaz edilmesi yasanın tüm hedeflerini yerine getirir iddiasında bulunanlara Wesley şu yanıtı verdi: "Bunu kesinlikle reddediyoruz. Yasanın ilk hedefini, yani insanları günaha dair iknayı, cehennemin kıyısında dururken hala uyuklayanları uyandırmayı yerine getirmez. Elçi Paulus, yasa sayesinde günahın bilincine varıldığını beyan eder. Ve insan günaha dair ikna olmadan Mesih'in kefaret edici kanına olan ihtiyacını gerçek anlamda hissetmeyecektir. Rabbimizin kendisinin belirttiği gibi sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı vardır. Bu nedenle sağlamlara ya da en azından kendisini sağlam sananlara doktor sunmak saçmadır. Öncelikle onları hasta olduklarına ikna etmek zorundasınız. Aksi halde emekleriniz için size teşekkür etmeyeceklerdir. Mesih'i kalbi sağlam olan, henüz kırılmamış olanlara sunmak da aynı derecede saçmadır. AGE 35. Vaaz. Böylece Wesley, müjdeyi vaaz ederken, efendisi gibi kutsal yasayı büyük ve yüce kılmaya çalıştı. Allah'tan kendisine verilen görevi sadakatle tamamladı ve muhteşem sonuçlarını görmesine izin verildi. Yarım yüzyıldan fazlası gezgin vaizlikte geçen, 80 yılı aşkın ömrünün sonunda bilinen izleyicilerinin sayısı yarım milyon canın üzerindeydi. Fakat onun çalışmaları aracılığıyla günahın yıkımından ve aşağılanmasından kurtarılarak daha yüce ve daha pak bir yaşama yükseltilen büyük kalabalıkları ve onun öğretileri sayesinde daha derin ve daha zengin bir deneyime kavuşan kişilerin sayısını tüm kurtarılanlar ailesi Allah'ın krallığında bir araya toplayıncaya dek bilemeyeceğiz. Onun yaşamı her Hristiyana paha biçilmez değerde bir ders sunmaktadır. Keşke Mesih'in bu hizmetkarının imanı ve alçak gönüllülüğü, yorulmak bilmeyen gayreti, özverisi ve bağlılığı günümüz kiliselerinde de görülebilse.